Genellikle bir sistemin nasıl çalıştığını anlamak istediğimizde hani böyle mühendislikten gelen bir kesinlik beklentimiz vardır ya. Bir motor arızalandığında kaputu açarsın, aşınmış kayışı görürsün ve işte sorun burada dersin. Ya da tıpta falan bir kemik kırıldığında röntgen sana o pürüzlü çizgiyi şak diye gösterir.
Kesinlikle. Siyah ya da beyazdır olay. Yani gözlemlenebilir, ölçülebilir bir mekanik gerçeklik ararız hep. Bizim dünyayı anlama ve ona güvenme biçimimiz bu aslında.
Sürece tam olarak hakim olmak isteriz. Ama konu yapay zekaya, özellikle de bu büyük dil modellerinin o devasa ön eğitim aşamasına gelince, o röntgen makinesinin fişi bir anda çekiliyor sanki.
Aynen öyle. Tam bir karanlık.
Karşımızda böyle dev şirketlerin milyarlarca dolar dökerek kapalı kapılar ardında eğittiği kara kutular var. Modelin parametreleri milyarları buluyor. Sonuçta ortaya acayip zeki görünen bir şey çıkıyor. Ama hani o zekaya nasıl ulaştı? Hangi veri, hangi bağlantıyı nasıl güncelledi? Kimse tam olarak göremiyor bunu.
Göremiyor, evet. Çünkü orada ciddi bir şeffaflık sorunu var. İşte bugün seninle beraber masaya yatırdığımız Da Vinci LLM Ön Eğitim Bilimine Doğru başlıklı bu akademik proje tam olarak bu bulanık suları kurutmayı hedefliyor.
Evet, bugünkü derinlemesine incelememizin asıl misyonu da bu zaten. O karmaşık jargon denizinde boğulmadan, hani günlük hayattan örneklerle bir yapay zekanın okula başlama sürecini senin için adım adım çözeceğiz.
Harika bir benzetme olduğu okula başlama olayı. Çünkü yapay zeka dünyasında bir modelin kapasite tavanını belirleyen asıl aşama o ön eğitim, yani pre-training aşamasıdır. Modelin dünyayı, mantığı, işte dilin yapısını öğrendiği temel evre burası.
Asıl temel orada atılıyor yani.
Kesinlikle. Ama burada aşılması bayağı güç bir yapısal paradoks var. Sanayi ve akademi arasındaki giderek derinleşen devasa bir uçurum bu.
Ya bu uçurumu şöyle somutlaştırsak, dünyanın en iyi pastasını yapmaya benzetiyorum ben bunu. Hani zengin pastanelerin ellerinde devasa fırınlar, sınırsız bütçeler var ama o gizli tarifi kasada saklıyorlar.
Çok doğru, ticari sır çünkü.
Aynen. Diğer yanda da aşçılık okulları, yani üniversiteler var. Onlar tarifi bulup herkesle paylaşmak istiyor, araştırma özgürlükleri var. Ama o devasa malzemeleri alacak veya o dev fırınları kuracak paraları yok. İşte Da Vinci LLM hem o devasa fırına sahip hem de mutfağın kapılarını sonuna kadar açıyor, değil mi?
İnanılmaz isabetli bir analoji oldu bu. Da Vinci LLM tam olarak bu keşfedilmiş kesişim noktasında duruyor işte. Projenin açıklığı sadece böyle hadi iyilik yapalım tarzı bir lütuf değil.
Neymiş peki?
Temel bir bilimsel metodoloji. Yani bilim dediğimiz şey tekrarlanabilirlik üzerine kuruludur ya. Bir şirket çıkıp biz yeni bir teknik bulduk, model harika oldu diyorsa ama o modelin nasıl eğittiğini hani o veri filtrelerini falan açıklamıyorsa sen bunu nasıl test edeceksin?
Test edemezsin ki.
Edemezsin. Yanlışlayamadığın bir şeye adı bilim diyemezsin. O artık sadece ticari bir üründür. Da Vinci LLM ekibi diyor ki biz sıfırdan inşa ederken şu veri setini kullandık, şöyle ayıkladık, hatta şurada çuvalladık, sistemi baştan başlattık. Tüm mutfak sırlarını, tüm eğitim günlüklerini veriyorlar sana.
Vay canına. Yani sadece alın bu modeli kullanın demiyorlar. Bütün o çuvallama süreçleri falan da dahil, bu cidden büyük bir metodolojik şeffaflık.
Aynen öyle. Modelin son halinden çok o ağırlıkların zaman içindeki evrimini izlemek asıl bilimsel veriyi sağlıyor zaten. Hangi kararın ne tür bir zihinsel sıçramaya yol açtığını görüyorsun.
Bak, bu zihinsel sıçrama lafı beni araştırmadaki o en enteresan bölümlerden birine götürüyor. Veri Darwinizmi olayı.
Aa, evet, çok kritik bir kavram o.
Açıkçası bu veri setlerinin nasıl hazırlandığı konusu genelde böyle teknik makalelerde bayağı kuru sıkıcı anlatılır. Ama adamlar burada verinin kalitesini L0'dan L9'a kadar giden bir evrim ağacına benzetmişler. Bu internetten kazınan milyarlarca sayfa tam olarak nasıl bir evrim geçiliyor da Darwinizm adını alıyor.
Şimdi şöyle düşün, eskiden yapay zeka eğitiminde ne kadar çok veri, o kadar iyi mantığı vardı. Ham veriyi, yani o L0 seviyesini alırsın, biraz temizler, modele boca edersin.
Klasik çöp girer, çöp çıkar mantığının bir tık üstü gibi.
Aynen öyle. Ama Da Vinci LLM araştırmacıları fark ediyor ki miktar değil, bilgi yoğunluğu önemli. L0'dan L9'a giden süreç, verinin mantıksal yoğunluğunu arttırma süreci aslında. L0 sıradan bir web sayfası iken, aradaki L3, L4 falan verinin daha temizlenmiş halleri. Asıl olay L9 dediğimiz o bilgi sentezleme evresinde patlıyor.
İyi ama burada ufak bir itirazım olacak. Neden bu kadar karmaşık bir hiyerarşiye ihtiyaç duyuyorlar ki? Hani internetteki Wikipedia'yı, iyi yazıları falan seçip modele vermek yetmiyor mu? Bu Darwinizm etiketi bana biraz şey gibi geldi. Abartılı bir isimlendirme mi acaba?
Şöyle söyleyeyim, iyi metin sadece olguları barındırır. Wikipedia sana der ki A'nın sonucu B'dir. Model bunu okur, A ile B kelimelerini birbirine bağlar istatistiksel olarak. Ama A'nın neden B'ye dönüştüğünü öğrenemez ki.
Yani sadece ezberlemiş olur.
Kesinlikle. Biz bir ansiklopedi değil, muhakeme yapan bir sistem istiyoruz. İşte o Darwin Science Book QA adını verdikleri sistemde bu örtük mantık köprülerini açık hale getiriyorlar.
Yani modele sadece cevap budur demiyorlar, gidiş yolunu mu veriyorlar?
Tam isabet. Bilimsel bir kitaptan bir paragraf alıyorlar, başka bir gelişmiş modelle neden nasıl gibi sorular üretiyorlar. Ve bu soruların adım adım, tümden gelin falan yapılarak çözüldüğü cevapları da veriyorlar. A içindeki bağlantılar sadece ezberlemek için değil, bir mantık algoritması işletmek için güncelleniyor artık.
Vay be, bu bayağı kognitif bir sıçrama o zaman. Yani kendi içinde düşünme zincirleri oluşturuyor.
Aynen. Veri Darwinizmi demelerinin sebebi de bu. O ham bilgi parçacıkları işlendikçe yapılandırılmış düşünce zincirlerine evriliyor.
Peki bu kadar rafine edilmiş veriyi modele nasıl entegre ediyorlar? Bak, araştırmadaki bir diğer şok edici detay da Da Vinci LLM'in sadece 3 milyar parametreli bir model olması. Yani bugün 70 milyar falan konuşulurken 3 milyar çok küçük kalıyor.
Bayağı kompakt, evet.
Ama gel gör ki kendi boyutunun 2 katından büyük 7 milyar parametreli Olma 3 modeliyle falan aynı performansı gösteriyor model. Kendi sıkletinin çok üstünde dövüşüyor. Bu nasıl mümkün oluyor abi? Sadece verinin L noktası olmasıyla mı alakalı?
Sadece verinin kalitesi yetmez, o veriyi modele hangi sırayla verdiğin de çok kritik. 3 milyar parametre demek, kısıtlı bir kapasiten var demek. Kötü veriyle doldurursan modelin aklı karışır. Adamlar bunu aşmak için toplamda 8 trilyon kelimelik bir eğitimi 2 aşamalı bir müfredatla sunuyorlar.
2 aşamalı müfredat. Dur, bunu şuna benzetebilir miyiz? Bir sporcunun olimpiyatlara hazırlanması gibi. Hani aşama 1, işte 6 trilyon kelimelik kısım, genel kondisyon ve kas inşası gibi. İnternet metni, genel kültür falan alıyor.
Evet, harika gidiyorsun.
Sonra o aşama 2 dediğin kalan 2 trilyon kelimelik kısım da doğrudan olimpiyat kampındaki özel taktik antrenmanları gibi. Mantık, akıl yürütme, o zorlu soru cevaplarla falan ince ayar yapılıyor sporcuya.
Sporcu benzetmesi tam isabet oldu gerçekten. Sadece veriyi yığmak değil, onu işleme derinliği kapasiteyi arttırıyor. İlk aşamada modele dünyayı, dilin istatistiksel yapısını, genel kodlama mantığını öğretiyorlar. Her şey hakkında fikri olan ama derinliği olmayan bir yapı oluşuyor.
Beynin genel sinirsel altyapısı atılıyor yani önce.
Sonra ikinci aşamaya geçerken strateji tamamen değişiyor. Genel veriyi kısıyorlar, o bahsettiğimiz yüksek kaliteli mantık problemleri, L9 seviyesindeki yapılandırılmış Darwin Science Book setleri devreye giriyor. Model dünyayı öğrenmeyi bırakıp akıl yürütmeyi öğrenmeye başlıyor.
Bir dakika, burada teknik bir merakım var. Şimdi sen eğitimin ortasında veri türünü böyle sertçe değiştirirsen, model önceki o genel dil yeteneğini unutmaz mı? Yani sinir ağlarında böyle bir felaket boyutunda unutma, İngilizcesiyle catastrophic forgetting dedikleri bir şey yok muydu?
Var tabii. En riskli nokta da orası zaten. Performans çöküşü diyorlar buna. Sen sadece mantık verisi basarsan modele, model mükemmel bir matematik dehasına dönüşür ama sana merhaba diyemez. İletişim kuramayan bir robota evrilir yani.
Nasıl kurtarıyorlar peki bu durumdan? Dengesi çok zor bunun.
Kompozisyon dengesi denen bir teknikle. İkinci aşamada modeli sadece ağır mantıkla baş başa bırakmıyorlar. İlk aşamadaki o genel kültür ve dil verisinin küçük ama acayip kaliteli bir özetini, bir hatırlatma tamponu gibi o ikinci aşamaya %30 oranında yediriyorlar.
Yani bir yandan mantık çalışırken arka planda sürekli eski bilgileri de cilalıyorlar.
Aynen. Böylece o dar optimizasyon vadisinden düşmeden hem yeni problem çözme yeteneğini kazanıyor hem de eski dil akıcılığını koruyor model.
İnanılmaz bir mühendislik koreografisi cidden. Ve bu kadar zor bir oyun oynarken bile şeffaflıktan zerre ödün vermemeleri. Ben tekrar o şeffaflık konusuna dönmek istiyorum. Araştırmada sürekli kontrollü deneylerden, ablasyon çalışmalarından bahsediliyor. Neden bu kadar çok deneye ihtiyaç duymuşlar?
Ablasyon çalışmaları bu işin bilim olmasının kanıtıdır aslında. Bir parçayı bilerek sistemden çıkarırsın ve ne olduğuna bakarsın. Mesela adamlar diyor ki, İkinci aşamadan yüksek kaliteli Python kodlarını çıkarırsak sadece kod yazma mı düşer yoksa genel mantık da zayıflar mı?
Bak bu çok kritik işte. Genelde kod verisi sadece kodlamak için sanılır çünkü. Katkısı oluyor muymuş peki genel zekaya?
Olmaz olur mu? Buldukları şey tam da bu zaten. Kod verisini çıkardıklarında modelin sadece algoritma becerisi düşmüyor, felsefi bir metin üzerindeki mantık yürütme kapasitesi bile çöküyor.
Yok artık, cidden mi?
Evet, çünkü kodlama doğası gereği adım adım hatasız ilerlemeyi öğretir. Bu soyut düşünme formatı diğer alanlara da genelleniyor. Ve adamlar her 5000 adımda bir bu modelin ara kopyalarını, tüm başarısızlıklarını şeffafça yayınlıyorlar.
O zaman o 5000 adımlık kopyalar, modelin zihinsel evrimini izlediğimiz bir zaman makinesi gibi resmen. Peki, şirketler genelde böyle gökten inmiş kusursuz bir sihir numarası gibi önümüze koyarken ürünleri, Da Vinci'nin tüm bu taslakları ve hataları yayınlaması, bu sadece mühendisler için mi önemli? Biz sıradan kullanıcıların yapay zekaya güvenini nasıl etkiler bu durum?
Aslında en can alıcı nokta bu biliyor musun? Bunun çok derin toplumsal bir anlamı var. Eğer bu sistemlerin nasıl karar aldığını sadece 3-5 şirket mühendisi bilirse, biz toplum olarak hiçbir demokratik denetim kuramayız. O zaman o kara kutuya ya körü körüne taparsın ya da ondan ölümüne korkarsın.
İkisi de çok irrasyonel aslında. Bilinmeyen şey hemen mistisizme dönüşüyor falan.
Kesinlikle. İşte Da Vinci LLM gibi projeler bunu bir kara büyü olmaktan çıkarıp ölçülebilir bir mühendislik disiplinine dönüştürüyor. Neyin işe yarayıp neyin yaramadığını görmek, toplumun gelecekteki yasaları ve etik çerçeveleri çok daha gerçekçi kurmasını sağlayacak.
Anladım. Yani bugünkü dosyamızda cidden yapay zekanın o karanlık arka odalarına girmiş olduk. İşin sadece donanım basmak veya interneti körü körüne modele yüğmek olmadığını gördük.
Asla değil. Bayağı ince bir işçilik var orada.
L0'dan L9'a uzavan o veri darvinizmi sayesinde bilginin nasıl adım adım nedenselliğe, mantığa dönüştüğünü konuştuk. O 3 milyar parametreli görece usak modelin iki aşamalı zekice bir müfredatla 7 milyarlık devlere nasıl kafa tuttuğunu gördük. Ve en önemlisi bu şeffaflığın neden hayati olduğunu anladık.
Yani özetle zekanın ortaya çıkışı sadece veri yığınıyla değil, o bilginin kalitesi ve müfredatın doğru sıralanmasıyla ilgili.
Kesinlikle. İşte tam bu noktada sana, evet bizi dinleyen sana, bu okuduklarımızın bende bıraktığı o son kışkırtıcı düşünceyi sormak istiyorum. Hani makalelerde yazmıyor bu ama insan düşünmeden edemiyor. Eğer bir makineyi eğitirken ona sadece cevap budur dediğimiz o ezberci L0 verilerini vermek yerine bu cevaba ulaşmak için şu adımları izlemelisin diyen L9 verilerini verdiğimizde kapasitesi böyle uçuşa geçiyorsa ve akıllıca hazırlanmış iki aşamalı bir müfredatla kendi boyutunu aşıyorsa, kendi eğitim sistemlerimize dönüp bir bakmamız gerekmez mi sence?
Vay, çok iyi bir yere bağladın. Cidden kendi bilişsel süreçlerimizi ayna tutuyor bu durum.
Değil mi? Acaba okullarda öğrencilere hala L0 seviyesinde kuru hem ezber mi yüklüyoruz? Yani onlardan sadece testlerde doğru şıkkı işaretlemelerini beklerken, aslında o mantık köprülerini kurma, yani kendi içlerindeki L9 düzeyinde bilgiyi sentezleme yeteneklerini mi köreltiyoruz? Yapay zeka bile sadece sonuç değil, nasıl düşüneceği öğretildiğinde devleşiyorsa, bizim de okullarımızda kendi eğitim darvinizmimizi yaratmamızın vakti gelmedi mi sence de?
Bence inanılmaz haklısın. Yani üzerine kitaplar yazılır bu konunun. Bugün konuştuğumuz tüm o teknik detayların ötesinde asıl akılda kalması gereken felsefi ders bence bu. Makineyi eğitirken aslında insanın nasıl eğitmemiz gerektiğini de yeniden öğreniyoruz.
Çok doğru. Bu ağır ama Bir o kadar da ufuk açıcı soruyu seninle baş başa bırakıyoruz şimdi. Belki kendi öğrenme süreçlerimizi, çocuklarımızın eğitimini yeniden değerlendirmek hepimize iyi gelir. Bugünkü bu yoğun ama büyüleyici derinlemesine incelemede bize katıldığın ve o bulanık suları birlikte berraklaştırdığımız için çok teşekkürler. Şimdilik hoşça kal.
Hoşça kalın, düşünceyle kalın, görüşmek üzere.